Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Okudukça programımızda dergilerin yeni sayılarından, yeni kitaplardan, eskimez kitaplardan, hoşumuza giden yayınlardan söz etmeye çalışıyoruz. Ve program vesilesiyle çeşitli düşünürlerin, yazarların, önemli alimlerin hayatlarına da değinmeye çalışıyoruz. Bu programımızda sizlerle Arka Kapak Dergisi'nin Nisan sayısını, Lacivert Dergisi'nin Nisan sayısını, İtibar Dergisi'nin Nisan sayısını anlatmaya çalışacağız. İki yeni kitabımız var. Küre Yayınları'ndan çıkan Mustafa Özel'in Roman Diliyle Siyaset ve Roman Diliyle İktisat Çalışmaları. Bunlardan söz etmeye çalışacağız. Ve vaktimiz yeterse başka kitaplara da değinmeye gayret edeceğiz diyelim. Furkan, nasıl başlayalım?
Yusuf, dilersen İtibar Dergisi ile başlayalım. İtibar Dergisi'nin Nisan sayısı şu an elimizde. İmtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Tuncay Kara, genel yayın yönetmeni İbrahim Tenekeci. Yazı işleri müdürü ise Furkan Çalışkan. Çok değerli isimlerin çıkarttığı, çok değerli yazıların olduğu, insanı her sayısında farklı ufuklar açan bir dergi İtibar Dergisi ve uzunca bir süredir de çıkmakta. 79. sayısını şu an elimizde tutuyoruz. Yine baktığımızda Yusuf, derginin içinde şiirleri görüyoruz, küçük öyküleri görüyoruz ve yazılar görüyoruz. Ve bu bizi gerçekten o eskilere götürüyor. Ve hatta günümüzde hal içerisinde bir zaman makinesinin içerisinde sokuyor diyebilirim.
Benim İtibar Dergisi'nde en çok hoşuma giden şey şu Furkan. Biz bütün dergilerde, yeni dergilerde şunu hep görüyoruz. İşte çok albenili tasarım, değil mi? Yani çok cafcaflı renkler. Yani bütün bunlara karşı, ve bunu edebiyat dergilerinde de görüyoruz, özellikle popüler edebiyat dergilerinde. Bütün bunların karşısında İtibar Dergisi sadeliği savunuyor. Hiçbir neredeyse fotoğraf yok. Hiç neredeyse bir görsellik yok. Yani sütün sütün yazılar sadece. Ama buna rağmen Furkan, İtibar Dergisi hakikaten çok seviliyor ve çok tutuluyor. Yani satış rakamlarının da memnuniyet verici seviyede olduğunu biliyorum ben. Abone sayıları da gayet iyi. Ben her sayısını böyle özenle takip etmeye çalışırım. Çünkü çok iyi yazarlar var, çok iyi öyküler, çok iyi deneme yazıları, fikir yazıları, şiirler ve hepsini birbiriyle harmanlayan bir dergi var. O yüzden kendilerine Edebiyat ve Fikriyat Dergisi diyorlar. Yani burada sadece şiirlerden ve öykülerden bahsedilmiyor. Kesinlikle çok iyi düşünce ve fikir yazıları da karşımıza çıkıyor.
Evet Yusuf. Benim bahsettiğim husus, az önce değinmiş olduğum o zamanın içerisinde belli noktalara götürmesi de aslında bu bahsettiğin olayla ilgili. Benim dikkatimi çeken yazılar var bu sayı içerisinde. Mustafa Ruhi Şirin'in TRT gemisinde tahterevalli diyor. Bu zatın yazmış olduğu yazı TRT'de çalışmış olduğu dönemde bazı geçirmiş olduğu şeyler. Yani önemli anılar ve onlara not düşmüş. Mesela Yeni Mahalle 12 Mayıs 1977 diyor. Siz o notu okuduğunuzda aslında onun yaşamış olduğu anı üzerinden 1977 yılına bir tür ışınlanma yaşıyorsunuz. O dönemin atmosferini teneffüs ediyorsunuz. Bu tip dergilerde aslında bunu görmek kişiyi zaman ve mekan algısıyla ilgili farklı zeminlere götürmediğini söyleyebiliriz. Mesela radyo her zaman her yerde Mustafa Özel'in, az sonra kitaplarından da bahsedeceğimiz Mustafa Hoca'nın bir yazısını görüyoruz. Radyo her zaman her yerde şeklinde itibar sayısının Nisan, itibar dergisinin Nisan sayısında bunlarla. Mesela Fatih Handı'yı görüyoruz. Modern edebiyatımızın peygamber şiirleri inkar çağından iman limanına sığınma metinleri olarak da okunmalıdır diyor. Bu bir söyleşi Ömer Fatih Andı. Burada modern edebiyatla peygamber şiirleri arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor ve nasıl bakılacağıyla ilgili bir fikir var.
Fatih Hoca'nın Şiirin Ufkunda isimli bir kitabı çıktı yeni Furkan, Şule Yayınları'ndan. O zannediyorum o kitap üzerine genişçe bir söyleşi bu. Söyleşiyi de oğlu yapmış olabilir. O anlamda bu sayının herhalde en kıymetli sayfalarından biri olacaktır bu.
Evet Yusuf, yani yeni çıkan kitabına binaen yapılmış bir röportaj. Biz okurlarımıza, dinleyicilerimize bırakıyoruz. İnşallah bu dergiyi de edinip okurlar diye söyleyelim.
Hay hay, ben de Arka Kapak dergisinden biraz söz edeyim. Nisan'da Jorge Luis Borges kapak yapmış Arka Kapak. Hepimiz bir düşün gölgeleriyiz başlığını taşıyor. Bir dosya çalışması olarak yer alıyor bu. Judith Lieberman'la bir söyleşi var. Mustafa Özel'in bir yazısı hemen dine dikkati çekiyor. Enis Batur, Ali Ural, Feridun Andaş, Necip Tosun da yine derginin öne çıkan yazarlarından. Dergimiz Yunus Emre Tozal'ın yazısıyla başlıyor. İki ağaç aralarında neler konuşur? Başlıklı bir yazı bu. Ağaçların Gizli Yaşamı isimli kitaptan söz ediyor burada. Kitap Kurdu Yayınlarından çıkan. Devamında Melis Baydoğan'ın Ben Diyebilen Zombiler Miyiz başlıklı bir yazısı var. Suavi Kemal Yazgıç'ın Bir Şehirin Şarkısı, Gizem Yiğit'in Evden Uzakta, Yağız Gönüler'in Ali Ayçil ve Bir Japon Nasıl Ölür başlıklı bir yazısı var. Yeri gelmişken hemen söz edelim. Ali Ayçil abimizin Bir Japon Nasıl Ölür isimli bir şiir kitabı çıktı yeni. Oldukça hacmi küçük ama uzun süredir şiir yayınlamadığı için çok kıymetli bir eser bu. Merve Akbaş'ın İbn-i Sıraçların Son Serüveni başlıklı yazısı. Selçuk Küpçük. Yine bir önceki programda söz etmiştik Selin'i Sembosis'ten, hatırlarsın. Son zamanlarda Twitter ve Instagram'da çok fenomen olan bir sanatsever kendisi. Tablolar üzerine yorumlar yapıyor. O kadar artık fenomen oldu ki dergiler peşine düşmeye başladı. Peş peşe yazılarını da görüyoruz çeşitli dergilerde. Umarız daha fazla yerde yazılarını görürüz. Çünkü çok kıymetli bir iş yapıyor bana sorarsan. Paranın Alçalttığı insan Mustafa Özel'in Arka Kapak'taki bu sayısındaki yazısının başlığı. Charles Dickens'ın Martin Chuzzlewit isimli kitabından hareketle bir yazı kaleme almış. Biraz sonra kitaplarını da değineceğiz. Daha fazla açacağız bu meseleyi. Selin Sembusis'in Doğayı Okumak isimli yazısını özellikle atlamamanızı öneririm. Arka Kapak Nisan sayısında. Yine çok hoş bir sayı olmuş diye de ekleyelim. Lacivert dergisinin Nisan sayısında neler var diye şöyle bir baktığımızda mektup konusu dosya çalışması olarak ele alınmış Furkan. Hiçbir pul hiçbir zarfa yakışmıyor artık gibi bir alt başlık var. Tabii hemen bir nostalji özlemi öne çıkıyor. Ipsos'un Türkiye'yi anlamak başlıklı bir araştırması var Furkan. 2 yılda bir yapılıyor bu araştırma. Yaklaşık 15 bin kişiyle, işte hani Türkiye ortalamasını yansıtan bir 15 bin kişiyle yapılmış bir anket bu. Burada bazı önemli veriler var. Geçenlerde okudum bu araştırmayı ben. Mesela biz %67 oranında vaktimizin çoğunu ya AVM'lerde ya da evde geçiriyormuşuz. Çok çok önemli bir sonuç bu. Başka bir sonuç da Furkan, yine yaklaşık %60'lar oranında bir nostalji özlemimiz var bizim. Yani eskiden insanların daha erdemli, daha kibar, daha anlayışlı olduğuna dair artan bir kanaatimiz var. Her yıl artıyor bu kanaat. Yani eskiden daha iyiydik. Şu an daha da biraz daha geri bir yöndeyiz. Ve böyle bir algı var genel anlamda toplumumuzda. Biz de hani muhakkak tecrübe etmişizdir bunu. Kendimiz böyle bir hissiyata kapılmasak bile etrafımızda çok nostalji özlemi duyan kişileri rastlamışızdır.
Bir gün bir toplantıya katılmıştık. Bundan birkaç sene önce Yusuf. O toplantıda bir tane hoca şunu ifade etmişti. 1800'lü yılların sonlarında çıkan bir Osmanlı gazetesi ve gazetede yazan bir ifade çok ilginç. Gençler bozuluyor. Artık ahlak çöktü. Ondan sonra bu gençlere ne olacak? Düşünün yani bundan 100 küsür sene önce bile bunlar söyleniyordu. Ve biz ne diyoruz şimdi? Yeni yetişen nesille ilgili, ya bunlar bizim gibi değil. Bunlar daha farklı. Biz daha iyiyiz. Hep böyle bir şey var. Ne derler? Yakıştırma var. Bu tabii çok dikkat çekici bir husus. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Burası altını çizmek istiyorum. Kafa çalışacak. Kafa mecbur yani çalışmaya. Biliyorsunuz uyuduğumuzda dahi zihnimiz çalışır. Rüya görür. Çalışmadığı zaman gündelik yaşam içerisinde evhamlar üretir. O yüzden Freud diyor ki kişi diyor ruhi problemlerinden, sıkıntılarından kurtulmak için diyor devamlı çalışmalı diyor. Hiç boş vakti olmaması lazım diyor. Böyle devamlı çalışacak ki zihninin üreteceği evhamlardan kurtulsun. O evhamlara ayıracağı enerjiyi ilmi faaliyetlere yoğunlaştırsın.
Evet, hakikaten öyle. Ve belki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da insanlar yine bugünlere dair, şu an içinde yaşadığımız günlere dair bir özlem muhakkak duyacaklardır.
Feyyusuf, şu dikkatimi çekiyor. Nostalji arayışında olan insanlar da biraz böyle artık dünyadan elini eteğini çekmişlik oluyor. Yani neden nostaljiye merak salıyor insan? Yani öyle bir arzunun içerisine düşüyor, özlemin içerisine düşüyor. Çünkü artık o geçmişte yaptığı ve keyif aldığı işleri yapamamaya başlıyor. Ve o döneme bir özlem var.
Bir de şöyle bir şey var Furkan. Hepimizin çocukluğu kendi içinde çok iyi geçmiştir. Yani çocukluk yaşlarında dünyayı çünkü çok tatlı anlıyorsunuz. Çok çok çok toz pembe görüyorsunuz. Ve işte oynadığınız oyunlar, işte boş arsalarda, bahçeler içerisinde geçirdiğiniz bir hayat, hepimizin böyle bir şeyi var. Bugün baktığımızda onlardan biraz mahrum görüyoruz insanları veya çocukluk ruh dünyası içerisinde değiliz. O yüzden bu bir döngü yani. Dediğin gibi 1800'lerde de insanlar gençlikleriye gidiyor diyecekler, bugün de diyecekler. Ve bu da bir, şunu da ifade etmek lazım. Bu bir sağcılık zaafıdır, bu bir muhafazakarlık zaafıdır aslında. Dünyanın her yerinde Furkan, İngiltere'nin muhafazakarlarında bile böyledir yani. Bugünü beğenmemezlik, geçmişe duyulan bir özlem vardır. Fakat biz Müslümanlar olarak hep ümit var olmayı Hazreti Peygamber'den öğrendik. Hep ümit var olacağız, hep iyimser olacağız. Kötümser olmak bizim bu hayattaki gayretimizi, verimimizi törpüler. Başka da hiçbir işe yaramaz.
Tabi burada şu ayrım yapmak lazım. Kötümser olmakla karamsar olmak arasında da bir fark vardır. Yani bir tabloya baktığınızda kötümser bir sonuç çıkarabilirsiniz ama karamsar olmadığınızda muhakkak bir çözüm yolu aramaya başlayacaksınız ve Allah'ın izniyle de bulacaksınızdır. Bu noktalardaki ayrımı da yapmak lazım ve gerçekten gayret etmek lazım diyeyim ve Lacivert dergisine tekrar geri dönelim.
Evet, Lacivert'in bu sayısında mektup konusunu dosya çalışması olarak ele aldığını söylemiştim. Mesut Aytekin'in Bilgiden Malumata Yeni Dünya başlıklı bir ifadesi var. Hemen kapakta dikkat çekiyor. Türk tarihinin pul hali. Yine güzel bir mini dosya çalışması bu. Kurtuluş Kayalı ile bir söyleşi var. Kemal Tahir'in Müsveddeleri bile romandır diyor Furkan. Daha geçen zannedersem bir ay ya da iki ay evvel Kemal Tahir ile ilgili önemli bir sempozyum yapıldı. Zeytinburnu Belediyesi'nin öncülüğünde. Radyomuzun genel yayın yönetmeni Selahattin Koca Arslan da orada görev aldı hatta. Bu Kurtuluş Kayalı hocamız orada da konuşmuştu Kemal Tahir ile ilgili. Onun videosuna arzu edenler YouTube'dan ulaşabilirler. Bu ifade önemli yani. Onun Müsveddeleri bile bir romandır diyor. Öylesine hakikaten verimli, velut bir şeydi. Yazarımızdı Kemal Tahir. Kainat atomlardan değil hikayelerden oluşur. Benim çok hoşuma gitti bu başlık Furkan. Bilmiyorum katılır mısın? Kainat atomlardan değil hikayelerden oluşur. Ve Ayşe Şasa'nın günlüklerinde geçen bir ifade vardır. Son zamanlarda çok böyle zihnimde dönüyor bu ifade. Kıyamet günü yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye sunmalıyız diyor. Bu yani aslında bütün gündelik hayatımızın meşgalleri, uğraşlar iyi hikayeler biriktirmekten ibaret. İrlandalı Türk şair James Mangon'la ilgili bir yazı, Norveç'teki kıyamet deposunu su bastı başlıklı ayrı bir yazı. Lacivert'in bu sayısında dikkat çeken köşelerden biri. Türk tarihinin pul hali başlıklı bu röportajı atlamamanızı öneririm. Mektupla ilgili dosya çalışması da hakikaten çok tatmin edici düzeyde. Lacivert yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Melih Tuğtağ'ın Bir Bilene Sormanın Dayanılmaz Hafifliği başlıklı bir yazısı, çalışması daha doğrusu. Kayıp Mektuplar Hakkı Öcal'ın. Onun dışında yine dergide artık bir gelenek halini almış Dünyadan Portreler, Birol Biçer'in hazırladığı öne çıkan sayfalardan bazıları Lacivert'in Nisan sayısında. Bu programımızda özellikle benim konuşmak için getirdiğim, konuşmak istediğim ve meseleyi de biraz açmak istediğim husus Mustafa Özel'in iki yeni kitabı Furkan. Mustafa Özel bugünkü dergilerimizde de hani adı geçti. Oradan mülhem dinleyicilerimiz de aşinadırlar zaten. Pek çok dergide karşımıza çıkan bir isim. Dergah dergisinde düzenli yazıyor bildiğim kadarıyla. İtibar'da yazıyor, Lacivert'te yazıyor, Nihayet'te yazıyor. Ve biz geçenlerde bir vesileyle görüştüğümüzde şunu söylemişti. Ben aslında bu dergileri yazı hayatımı disipline soksun diye yapıyorum. Yani bu yüzden uğraşıyorum, yazıyorum. Çünkü bunları belli bir birikimden sonra kitap haline getirmek istiyor. Şimdi siz bir kitap yapmak istiyor. Bu son zamanlarda aslında yazarlar açısından şey yani Furkan, favori bir uygulama. Yani hani dergilere yazalım ki bir yıl, iki yıl sonra o yazılar biriksin, onu bir kitap haline getirelim. Bence çok makul. Yani modern hayatta aynı anda pek çok şeyle uğraşıyoruz, pek çok işle meşgulüz ve bir türlü oturup bir kitabı yazmaya, onun zahmetine girmeye hiçbirimiz hazır değiliz. O yüzden hani bizi disipline etsin, yani bir ayda birkaç saatimizi alsın, bir dergiye yazı gönderelim, sonra onlar biriksin, bir kitap olsun. Bu bence de makul bir şey. Mustafa Özel de zaten o yazıları, yani güncel siyasi meselelere veya güncel herhangi bir mevzuya dair değil. Mustafa Özel uzun bir süredir romanlar üzerine kafa yoran birisi Furkan. Romanlardan bir gündelik hayat hikayesi çıkartmaya çalışıyor. Ve bugünün iktisatını, bugünün siyasetini, bugünün ekonomisini, iş dünyasını anlamaya yönelik çok ciddi ve çok mühim okumalar yapıyor. Yani Charles Dickens'ın romanını alıyor, Balzac'ın romanını alıyor, Hugo'nun romanını alıyor, Dostoyevski'nin, Tolstoy'un kitaplarını alıyor ve buradan bugüne dair, yani okuduğumuzda aşağı yukarı hiçbirimizin göremeyeceği bir parçalar bütünü çıkartıyor. O parçaları birleştiriyor. O bir puzzle oluyor. Ve puzzle bu dünyayı, bugün içinde yaşadığımız modern dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Daha somut konuşacağım. Bu roman diliyle iktisat kitabında Goethe ve Faust, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe, İbni Tüfeil'in Hayb'in Yaksanı, Michel Ende ve Memo, Balzac'ın Köy Hekimi, Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek, Mahmut Makal'ın Bizim Köy, Balzac'ın Sönmüş Hayaller, Emile Zola'nın Kadınlar Cenneti gibi, Halit Ziya Uşaklıgil var, Peyami Safa var, Yakup Kadri var, Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı var, Gogol var, Tolstoy var ve Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Tanpınar gibi isimler var. Bu şimdi Roman Diliyle İktisat kitabında, Küre Yayınlarından yeni çıkan kitabında, buradaki bu bahsettiğimiz yazarlar ve kitapların içeriğinden hareketle bir güncel iktisat okuması yapıyor. Ve bugünkü modern dünyanın iktisat döngüsünü daha iyi anlamamızı kolaylaştırıyor bu okumaları.
Evet Yusuf, Mustafa Özel Hoca Bilim Sanat Vakfı'nda dersler veriyor idi. Ve
oranın kurucularından.
Evet, oranın kurucularından. Ben de liseyi bitirdiğim zamanlarda oraya kısa bir müddet gitmiştim. Özellikle Mustafa Hoca'nın dersleri çok yoğun oluyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, böyle 30-40 kişilik bir sınıf, arada geçecek yeriniz olmuyordu. Hocanın masasının kenarları öğrenciler tarafından istila edilmiş. Hocanın oturduğu sıranın hemen arkası, orası bile doluydu. Yani tahtaya kalktığında bile öyle konforlu yazı yazmasına imkan tanıyacak bir alanı yoktu. Çok rağbet gösteriliyordu. Çünkü hakikaten çok iyi yetiştirmiş kendisini. Özellikle iktisat alanında ve edebiyatla kurmuş olduğu bağlantılarla, o daha her programımızda hep böyle üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi. Farklı ufuklar, farklı pencereler, farklı bir yol. Yani bize sunulanın dışında farklı bir şey gösterebilecek perspektifler sunuyor. Bu yönüyle Mustafa Özel çok önemli. Bir kitabı daha var Yusuf. Dilersen ondan da birazcık bahsedelim. Roman Diliyle Siyaset.
Evet, bu iki kitap peş peşe çıktı. Kendisiyle biz bir söyleşi yaptık Furkan. Bu iki kitabını vesile ederek Genç Dergisi'nin Mayıs sayısında nasip olursa yayınlanacak. Geniş ve özel bir söyleşi oldu. Onu da zaten dergi çıktığında buradaki programımızda ayrıca bahsederiz. 7 kitabı daha çıkacak. 2 tanesi yenileniyor. 5 tanesi de yeni taze kitap. Çünkü uzun süredir bir yazı birikimi oluşmuştu. Bunları nihayet bir araya getirdi. Bu iki kitap, Roman Diliyle İktisat ve Roman Diliyle Siyaset kitaplarına dair şunun özellikle altını çizmek isterim. Müthiş bir baskı olmuş. Hakikaten, yani estetik anlamda Küre Yayınları'nı çok tebrik ediyorum. Kapağının biçimi, sayfalarının kalitesi ve özellikle tasarım anlamındaki zenginlik gerçekten takdire şayan. Tasarımını Arka Kapak Dergisi'nin de tasarımından biliyoruz. Zahit Yıldırım yapıyor. İç tasarımını Zeyt Karaaslan yapmış. Kapak fotoğrafını da Sedat Özkömeç çekmiş. Sedat Özkömeç'i zaten Yeni Şafak'tan biliyoruz. Oradaki röportajların da fotoğrafçısı kendisi. Bu şimdi Roman Diliyle Siyaset'te ise şunlar var Furkan. Bir kere Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı var. Kemal Tahir'in Yol Ayrımı ile başlıyor. Robert Musil'in Niteliksiz Adam kitabı var ki Hepburn Robert Musil'in bu eserinden hareketle şunu söylüyor Mustafa Hoca, röportajında da altını çizerek ifade etmişti. Aslında o FETÖ denilen hain yapılanma, hain örgüt ve son yıllarda da başımıza musallat olmuş, enerjimizi, verimimizi, her şeyi alan ve bu ülkenin de hakikaten başına gelmiş en kötü şeylerden bir tanesinin roman olduğunu söylüyor aslında. Niteliksiz Adam romanı, yani bu FETÖ'nünden 80 yıl önce aslında yazılmış bir roman ama o paralel yapılanmayı anlattığını söylüyor. Çünkü orada da benzer bir hikaye var. Devletin içine sızmaya çalışan bir paralel yapı var. Buna dair de bir mücadele söz konusu. O oradan, yani bu romanını okuması, yorumlamasından hareketle şunu söylüyor. Aslında FETÖ'nün hikayesini 80 yıl önce Robert Musil yazmıştı. Ve genel bir okumayla da bize aslında şunu ifade etmiş oluyor. Siz yani iyi bir roman okur olursanız ve romanları karşılıklı olarak bir disiplin içerisinde okursanız, siz bugünün siyasetini çok daha iyi anlarsınız. Bugünün bütün o cemaatlerini, cemiyetlerini, akımlarını daha iyi anlarsınız ve gündelik hayatta karşılaştığınız her şeyi daha iyi kavrarsınız. Aslında bunu söylemiş oluyor ve bunu da kitabında nasıl yaptığını çok detaylı olarak izah ediyor. Yani mesela burada hemen söyleyelim, Yakup Kadri'nin romanlarında geçen bazı ifadelerin bugünkü ülkücüleri anlamamızda daha da kolaylaştırıcı bir unsur olacağını söylüyor. Mesela o Kuvayi Milliye ile ilgili analizlerin aslında bugünkü ülkücülüğe de uyarlanabileceğini ifade ediyor. Yine mesela Emin Maluf'un Semerkant isimli önemli romanını, Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakileri ve Yakup Kadri'nin Ankara kitabını bir arada okuyor. Ve üçünün toplamından hareketle bir analiz ortaya çıkartıyor. Kemal Sayar Hoca'nın Ricat isimli kitabıyla Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli kitabını bir arada okuyor. Joseph Conrad'ın Almayer'in Süreyer Köşkü, Gelişmenin İleri Karakolu, Karanlığın Yüreği başlığıyla Yakup Kadri'nin Yaban kitabını bir arada götürüyor. Ve bunlar da işte ortaya bir birikim çıkartıyor ve bugünü daha iyi anlamamızı sağlıyor bu birikim.
Evet, az önce bahsetmiş olduğum bir roman vardı Yusuf. O FETÖ'yü anlattığını iddia ettiğim bir kitap. O benim aklıma bir an şeyi getirdi. Tarık Buğra'nın Gençliğim Eyvah isimli bir eserini getirdi. Beşir Ayvazoğlu zannediyorum onu iddia etmişlerdi. Yani o kitapta, Gençliğim Eyvah isimli kitapta bir ihtiyardan bahsediliyor ve kurmuş olduğu sistemde abilik, ablalık işte birimleri olduğundan falan bahsediyor. Yine devlete sızmaya çalışan bir yapı falan. Ben okumadım gerçi o kitabı ama daha önceden böyle bir yazı okumuştum. Onu da burada paylaşmış olayım. Yani romanların gündelik yaşam içerisinde olmuş olan olaylara yönelik böyle bir bakışı zenginleştirme özelliği olduğu gibi, olmamış olan olayları da böyle bir kahincesine bir yüklendiği bir misyonu da olabiliyor Yusuf. Biliyorsunuz özellikle bilim kurgu romanları Avrupa'da ve daha ziyade Amerika'da çokça yazılan eserlerdi. Şu an bilim kurgu dünyasına doğru ilerliyoruz. Yani romanların çizdiği ufuk şu an yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Yani kesinlikle öyle. Özellikle bilim kurgu anlamında söylediğin çok doğru. Yani bugün artık işte mesela herkesin aşağı yukarı haberdar olduğu, izlediği bir şekilde Black Mirror diye bir dizi var. Bu dizi işte yakın geleceği anlattığını iddia ediyor. Ve hakikaten biz görebilirsek belki bir 20 yıl sonra o dizilerde anlatılan hikayelerin gerçekleştiğini göreceğiz. Romanlar da biraz böyle. Biz liseli yıllarımızdayken Furkan, bizim etrafımızdaki dostlar, abiler hep şunu söylerlerdi. Yani romanlarla, hikayelerle çok vakit kaybetmeyin. Bunlar hani çok basit şeyler. Fikir kitapları okuyun, düşünce kitapları okuyun. Ve biz onları dinlerdik. Hakikaten yani ben özellikle lise hayatımda çok az dünya klasiği okumuşumdur. Çok az roman okumuşumdur. Tanzimat romanlarına falan çok küçümser bakardım yani. Bütün o Reşat Nuri'lere, Peyami Safa'lara. Bugün onların çok yanıldığını anlıyorum. Yani asıl hikaye okumak, asıl roman okumak bizim anlam dünyamızı zenginleştirir. Hem dünü hem de bugünü daha iyi anlamamızı sağlar. Çok kuru bir bilgi, kuru bir tarih bilgisi, ansiklopedik bilgi bir meseleye dair malumat sahibi olmanızı sağlar. Fakat onu içselleştirmek, onu zihninde hikayeleştirmek, daha iyi idrak edebilmek sadece ve sadece romanlarla, hikayelerle mümkün. Ya 18. yüzyılın işte bir Rusya'sında bir köylünün çektiği işte o yoksulluk sıkıntısı ve o günkü modern dünyayı işte anlamak sadece Dostoyevskilerle, Tolstoylarla mümkün oluyor. Cemil Meriç'in çok hoş bir ifadesi var Furkan. Bunu altını çizerek söylemek lazım. 19. yüzyılda ki yani o bütün o 1800'lü yıllar, bütün o akımların ve bütün o bilim dallarının ortaya çıktığı bir yüzyıldır. Psikolojisiyle, sosyolojisiyle, antropolojisiyle öyle düşünün. 19. yüzyılın hiçbir bilim adamı, hiçbir düşünürü Balzac'ın dünyayı anlattığı kadar daha iyi anlatamadı diyor. Yani Balzac işte bir roman yazarı ama hepsinden daha iyi anlattı diyor. Çok doğru. Yani siz Balzac'ı okuduğunuzda, Dostoyevski'yi okuduğunuzda, Tolstoy'u okuduğunuzda insanın kendisini daha iyi anlıyorsunuz ve içinde yaşadığınız işte modern dünyayı daha iyi kavruyorsunuz. Bu meselenin özeti budur biraz.
Evet Yusuf, gerçekten bu nokta çok önemli. Çünkü bizler o aforizmalarla, hikayelerle, romanlarla bir çağın ruhuna nüfuz ediyoruz. Aslında satırlardaki hayatı yaşıyoruz okuduğumuz anda. Normal yaşamış olduğumuz hayatın bir benzerini, belki günümüzün zeminini, temelini atan olayları o metinlerden okuyoruz. Belki de geleceği inşa edecek metinler okuyoruz. Dolayısıyla teorik fikir kitapları muhakkak onlar da çok önemlidir. Bir fikri, bir düşünceyi temellendirmek, böyle bir argümantasyon haline sokmak bunlar da önemlidir ama bunlara çok daha genel bakan hikayeler, romanlar ve o özlü sözlerle derlenmiş o eserler dediğin gibi o bizzat ana damara bağlanıyor. O yüzden bir Balzac etmiyor mesela bir antropologlar, bir psikologlar. Yine aynı şekilde Nietzsche etmiyor bir böyle psikiyatri bilimi, bir psikologlar. Çünkü o dönemin bir ruhu vardı ve insan psikolojisinin kavrandığı bir nokta vardı.
Evet, aynen öyle Furkan, çok doğru ifade ettin. Şunu da tabii eklemek isterim. Bu romanları, özellikle dünya klasiklerini iyi çevirilerden okumak lazım. Ben lisedeyken bir dönem ödevi vermişti Furkan hocamız. Suç ve Ceza kitabını, Dostoyevski'nin, lise 2'deydim. Bunu dedi dönem ödevi olarak oku ve bunun özetini çıkart bize. O zamanlar dönem ödevleri çok kıymetliydi. Yani o bir dönem içerisinde 6 ayda bir ödev alırdınız. Bu ödev çok çok önemliydi. Ben bir kitapçıya gittim. Dedim ki Suç ve Ceza kitabını almak istiyorum. Önüme 5 tane farklı kitap koydu. Hepsi birbirinden farklı, yayın evlerinden çıkmış farklı kapaklar. Dedim bu aynı kitap değil mi, hepsinin içeriği aynı şeyden bahsetmiyor mu? Evet dedi. Farkı ne dedim? Yani farklı farklı yayın evlerinden yayınlanmış olması, bir farkı yok dedi bana kitapçı. Hangisi ucuz dedim? Bu dedi. Onu aldım, en ucuzunu doğal olarak. Sonra Furkan, o kitabı okumam aylar sürdü. Büyük bir çileye dönüştü benim için. Kitabı bitiremedim. Ödevi çok baştan savma yaptım. Ve bütün dünya klasiklerinden soğudum ben. Niye? Bunu yıllar sonra anladım. Çok kötü bir çeviri okumuşum ben. Bu dünya klasiklerinde özellikle kısaltma diye bir şey söz konusu. Bazı yayın evleri o maliyetini de düşürebilmek için normalde o 1000 sayfalık bir kitabı sizin önünüze 400 sayfa olarak sunuyor. Çeviriyi de Rusçadan İngilizceye birisi çevirmiş. Hasbelkader o da İngilizce bilen birini bulabilirse yayın evi İngilizceden çevirtiriyor. Yani kitabın aslı Rusça veya Almanca diyelim, İngilizceye çevriliyor. Siz Türkçe İngilizceden çeviriyorsunuz. Suyunun suyu gibi bir şey oluyor. Ve çok berbat bir şeye dönüşüyor. O yüzden çeviri işini iyi yapan yayın evlerini bulup onların eserlerini takip etmelerini ben naçizane öneririm. Ve tabii bu bir sistematik okumaya dönüşürse çok daha anlamlı olacaktır. O yüzden Mustafa Özel'in bu iki yeni kitabı da bizim için kılavuz olacaktır. Aynı zamanda kitap dergisi Okur da bu anlamda ciddi bir kılavuz olabilir diye düşünüyorum. Diyelim ve bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okudukça'yı dinlediniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.